Herkese merhabalar arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları'nın Prag'dan İstanbul'a çok ilginç bir uçuşu oldu. Diyeceksiniz ki Prag'dan İstanbul'a Türk Hava Yolları günde birkaç defa uçuyor. Ki ben de bir sürü bu uçuşlarda bulundum. Ama bu uçuş çok farklıydı ve çok ilginç bazı yönleri vardı. Şimdi size bunları anlatacağım. Hadi gelin başlayalım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha. Yepyeni bir Kaptan Baha yayınında hem burada YouTube'da hem de podcastlerde sizlerle birlikteyiz. Ben yaklaşık 7-8 yıldır Prag'da yaşıyorum. Zaman zaman İstanbul'a, Türkiye'ye gidip gelirken de hem Türk Hava Yolları'nı hem de Pegasus Hava Yolları'nı kullanıyorum. Sanıldığının aksine bütün pilotlar bedava uçuyorlar diye bir şey yok. Ben cebimden normal sizler gibi, yolcu gibi bilet paramı verip uçuyorum. Türk Hava Yolları'nı da tercih etmemin sebeplerinden de bir tanesi hem servisini iyi olması hem de İstanbul'a gideceğim zaman en iyi servislerden bir tanesini sağlaması. Ki bazen pahalı bile olsa uçuş süresinin kısalığını düşündüğünüz zaman non-stop uçmak, aktarmasız uçmak her zaman için daha iyi olabiliyor. Bir de onun dışında United Hava Yolları'nda en üst düzeyde bir Mileage Plus üyesiyim ve onun sayesinde de Türk Hava Yolları'nın lounge'larından da yararlanabiliyorum. Bu da ayrı bir avantajı olayın. Şimdi dediğim gibi Türk Hava Yolları'nın Prag'dan günde en azından 3 tane seferi var. Kışın bazen bu 2'ye inebiliyor ama bazen yoğun zamanlarda hatta Türkiye'den geniş gövdeli uçaklarla da servis yapılabiliyor. İşte geçtiğimiz Mayıs ayında böyle uçuşlardan bir tanesi de bir anda patladı sosyal medyada. Çünkü o sırada havaalanında olan bir uçak fotoğrafçısı, İngilizce tabiriyle spotter, bu olayı an be an görüntüledi. Hatta bunun görüntüsünü ben Instagram hesabımda da video olarak yayınladım. Gerçekten de bir iniş sırasında Türk Hava Yolları'na ait bir Airbus 321 uçağı önce bir iniş yapıyor. Uçak birazcık seker gibi oluyor. O sırada arkasından pas geçme kararı aldıktan sonra da burnunu fazla kaldırmıştı. Nedeniyle de kuyruğunu vuruyor. Şimdi burada bir sürü şeyler söylenebilir, bir sürü spekülasyonlar yapılabilir ama şunu anlatmakta da yarar var. Airbus 320 serisi uçakların en kısası 318 ve ondan daha birazcık daha uzun 319 ama asıl ana yapılan uçak Airbus 320. İlk olarak o piyasaya çıkıyor. Daha sonra bu uçağın yolcu kapasitesi arttırılmak istendiğinde uçağın önüne ve arkasına, kanadın önüne ve arkasına bir takım ek bölümler konularak Airbus 321 uçağı ortaya çıkıyor. İşte aynı şekilde buna benzer bir şekilde de 737-800'ler var. 737-400 ve 800 serileri genellikle aynı uzunlukta, çok fazla bir uzunluk farkı yok. Ama 737'lere daha fazla yolcu eklemek istediğinizde de o zaman Boeing ne yapıyor? Yine kanadın önüne ve arkasına ek parçalar koyarak uçağın boyunu uzatıyor. Çünkü uçağı enine büyütmeniz mümkün olmadığı için boyuna büyütmek son derece mantıklı. Ama işte burada bir sorun ortaya çıkıyor. Özellikle Boeing 737'lerde gövde yere daha yakın olduğu için özellikle 900 serisi ortaya çıktıktan sonra biraz daha hızla inmek veya biraz daha burnunuzu yukarı doğru daha az kaldırarak olayın çözümünü getiriyorlar. Çünkü düşünün bir uçak gövdesi var ve sizin tekerlek yüksekliğiniz aynı olduğu zaman arkadaki kuyruğun yere değmesi son derece çok daha düşük bir açıyla meydana gelebiliyor. İşte bunda da aynı şekilde bir uzatılmış bir Airbus 320 olan 321'lerde de ne yazık ki aynı 737-900'lerde olduğu gibi kuyruk vurma olayları çok fazla görünen olaylar. Şimdi burada bir takım hatalar yapılmış olabilir. Kokpitin içerisinde olmadığımız için çok fazla spekülasyon yapmak da doğru olmaz. Ama dediğim gibi bu uzatılmış uçaklarda 757-300'lerde örnek vermek gerekirse veya 321'lerde veya 737-900 serisindeki uçaklarda kuyruk vurma olaylarını rastlamanız mümkün. Şimdi bu kuyruk vurma olayı gerçekleştikten sonra bu uçak dönüyor, dolaşıyor, tekrar Prag'a iniyor ve Prag'dan İstanbul'a yapılacak olan sefer iptal ediliyor. Neden? Böyle bir olay yaşadıktan sonra, güvenli bir şekilde indikten sonra uçağın denetlenmesi lazım. O yerel meydandaki uçaklara bakabilecek hangi servis varsa gidiyorlar, Türk Hava Yolları açıyor telefonu, diyor ki bizim böyle bir uçağımızda böyle bir sorun oldu. Siz bu uçağı bir takım testlerden geçirmeniz lazım deniyor. Bunlar da aslında uçağın bakım manuellerinde belirlenen bir takım prosedürlerin uygulanmasından geçen bir olay. Yani oradaki herhangi bir teknisyen kafasına göre bir inceleme yapmıyor. O teknisyen gidiyor bu uçağı önce uçurabilir miyiz? Ona bir bakıyor. Uçağın seferinin, İstanbul'a olan seferinin iptalinden de anlaşıldığı üzere bu uçağın uçması uygun görülmüyor. Sonrasında neler oluyor? Türk Hava Yolları kendi teknisyenlerini yolluyor bu uçak için. Ki nitekim Prag'da da öyle oldu. Ve uçak denetleniyor. Denetlendikten sonra ne oluyor? Kaldığı meydanda biz bunu tamamıyla tamir edebilir miyiz? Bu havaalanındaki bakım ünitesinin Airbus'tan yetkisi var mı? Ona bakıyorlar. Aslında burada işin içine başka insanlar da giriyor. Bu sadece Türk Hava Yolları'nın vermiş olduğu bir karar değil. Aynı zamanda burada Türk Hava Yolları'nın bu uçağı kiraladığı firma, ki bu uçak kiralık bir uçak yanılmıyorsam, kiraladığı firma devreye giriyor. Çünkü sonuçta mal sahibi o. Ve aynı zamanda, bunu da belki de hiç düşünmüyorsunuz, sigorta şirketi devreye giriyor. Neden diyecek olursanız, bu uçaklar tabii ki sigortalı ve bunun sonucunda uçağa nasıl bir bakım yapılacağı, sigorta şirketinin aslında genellikle söylediği, karar verdiği unsurlardan bir tanesidir. Şimdi eğer oradaki bakım, yani burada işte Prag'daki bakım, onarım olanakları kısıtlıysa, sigorta şirketi diyebilir ki, yok kardeşim ben bunun burada bakımının yapılmasını istemiyorum diyebilir. Bu olaydan yola çıkarak aslında yaklaşık bir ay kadar bu uçak yerde kaldıktan sonra, daha sonra işte Prag'dan İstanbul'a çok ilginç bir uçuş gerçekleştirildi. Şimdi bu uçaklarda denetim yapıldıktan sonra asıl önemli olan şey bu uçakların tekrar basınç farklılığına dayanıp dayanmayacağının ölçülmesi. Bunun içinde bir takım prosedürler var. Aynı benzer bir olayı ben Embraer 190 uçurduğum bir zamanda yaşamıştım. Hayır, kuyruğu vurmamıştık ama uçağın yerde basınçlanması olayına bizzat ben şahit olmuştum. Çok ilginç bir olay aslında. Şimdi burada basınçlanma deneyimi yapıldıktan sonra eğer uçakta basınç kaybı varsa o zaman siz yukarıya 30 bin liflere doğru çıkmanız mümkün olmayacaktır. İşte bu durumda da uçağı eğer orada da tamamıyla tamir edemiyorsanız sizin bir yere götürmeniz lazım ve bu uçağı sağlam bir şekilde tekrardan uçabilecek hale getirebilecek bir bakım merkezine götürmeniz lazım. Etrafta nerelerde var bakım yapılacak onlara bakılır. Ondan sonra da hem Türk Hava Yolları hem sigorta şirketi hem leasing firması, uçağın sahibi olan firma otururlar, karar verirler ve buna bir çözüm bulurlar. Bu buldukları çözüm de öyle görülüyor ki bu uçağın bakımının yapıldıktan sonra, yani tekrardan uçabilecek hale gelebilecek bir miktar geldikten sonra İstanbul'a gidip ve son bakımlarının da İstanbul'da yapılması yönünde olmuş. Bunu nereden anlıyoruz? Bu uçak daha sonradan Prag'dan İstanbul'a bir uçuş gerçekleştirdi. Ancak dediğim gibi bu uçuş her zamanki bir uçuş değildi. Çok farklı bir uçuştu. Uçuş numarası da 6000 ile başlayan bir uçuş numarasıydı ve bu genellikle Türk Hava Yolları'nın bakım amacıyla yapmış olduğu uçuşların göstergesidir. Türk Hava Yolları'nın uçuş numaralarının içerisinde bir mantık söz konusu. Bunlardan yola çıkarak örneğin işte 6000'lerle başlayan küçük 6000'li sayılardan bahsediyorsak bunlar kargo uçuşlarıdır. Büyük rakamlardan söz ediyorsak 6600, 6700 türünden bunlar ferry flight'lardır. Yani uçağın bir yerden bir yere götürülmesi şeklinde. İşte atıyorum 3000'li sayılar yanılmıyorsam charter ve hac içli uçuşları için kullanılıyor. Bu tür değişik bilgiler de var aslında bu uçuş numaralarının içerisinde. Konumuz bugün bu değil. Ona girmeyelim isterseniz. İşte bu uçak daha sonradan Prag'dan İstanbul'a çok ilginç bir şekilde uçtu. Her şeyden evvel bu uçağın basıncının sağlanması mümkün olmadığı için yapılan birazcık uçağa uçurulabilecek hale getirecek bakım sonucunda uçağı basınçlamadan uçurmaya karar vermiş olmalılar ki uçak ta Prag'dan İstanbul'a kadar sadece ve sadece 10.000 fitte uçtu. 10.000 fitte uçmasının nedeni bu uçağın yapısal bir takım zararlar almasını engellemek amacıyla. Çünkü uçağa basınçlama yaptığınız zaman bir balon gibi düşünün, şişen ve daralan bir balon gibi düşünün bir uçuş sırasında. O balondaki herhangi bir çatlak çok daha büyük zararlara yol açmasına yol açabilir. Şimdi bu uçuşun başka bir özelliği de bir ferry flight olmasından ötürü normal parkurlarda olmaz. Bu uçak gideceği hava sahalarının üzerinden de uçarken de özel izinler alınarak uçurulur. Size bu uçuşun videosunu da burada ekte veriyorum. Göreceksiniz ki normal bir Prag-İstanbul uçuşunun dışında birazcık böyle daha kenarlardan giderek belli hava sahalarından uçmayarak belki de oradan izin alamadılar veya almadılar veya almak istemediler bu uçuş için. Daha dolambaçlı bir yoldan İstanbul'a geldiğini göreceksiniz. Onun dışında bu uçağa yolcu, yük, yani bu uçaktan para kazanabileceğiniz herhangi bir şey koymanız mümkün değil. Bu ferry flight'ların bakım amacıyla yapılan uçuşların bir özelliği de sadece ve sadece minimum ekiple ve sadece ve sadece pilotla, pilotların olduğu veya bir pilot artı teknisyenin olduğu uçuşlardır. Çok gerekli olmadığı müddetçe burada kabin ekibi de bulunmaz. Dolayısıyla böyle bir uçuşla da siz pilot olarak kapıları kendiniz arme edersiniz eğer teknisyen yoksa. Buna benzer bir uçuşlar da yapmışlığım var. Bir anlamda bizim slide arm diye duyduğumuz muhabbeti onlar artık pilotlar gerçekleştirirler bu feri uçuşlarda. Dediğim gibi bu uçuşların en büyük özelliklerinden bir tanesi de 10.000 fitte uçması. Şimdi 10.000 fitte uçan bu uçak çok fazla gereğinden fazla normal bir Prag-İstanbul uçuşundan çok çok daha fazla miktarda yakıt da harcar. Bunun da ona göre bir planlaması yapılması lazım. Bunu da tabii ki dispatcher'lar, uçuş harekat uzmanları hesaplamasını yapıyorlar. Ve tahminim odur ki bu uçakta gereğinden normal bir Prag-İstanbul uçuşundaki yakıt sarfiyatından çok daha fazla miktarda bir yakıt harcaması olmuştur. Şimdi diyeceksiniz ki buna menzili yetecek mi? Tabii ki yetecek. Çünkü Airbus 321neo'lar gerçekten uzun menzillere sahip olan uçaklar. Ama Prag-İstanbul arasındaki 2,5 saatlik uçuş yerine yaklaşık 4-5 saatlik yakıt da almıştır diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bu çok değişik bir uçuş. Buna benzer bir uçuşu aslında çok daha uzun bir menzilde Türk Hava Yolları yine bir tail strike yani kuyruk vurma olayından sonra Dublin'den gerçekleştirdi. Benim flight radar kayıtlarım ancak bir sene kadar geriye gidebildiği için bu Dublin uçuşunu ne yazık ki bulamadım. Ama siz bulursanız aşağıya da linkini atarsanız sevinirim. Biz de diğer arkadaşları da bu Dublin uçuşundan da Dublin İstanbul 10.000 fitte uçulan uçuştan da haberdar etmiş oluruz. Size böyle bir ilginç bir bilgi vermek istedim. Eğer bu konuda sorularınız olursa sorularınızı aşağıda yorum olarak yazabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz eşinizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Havacılık konularında ilginç konular, bilinmeyen konular ve merak ettiğiniz konular için her zaman için Kaptan Baha kanalıyla kalın. Mutlu kalın, esen kalın ve havacılıkla kalın. Hoşça kalın.